Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Ve programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımız adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, 1683 yılının baharında Macaristan'daki Yanık Kalesi'nin fethi için sefer tertip olunmuştu. Sultan 4. Mehmet, o zamanki padişah, orduyla beraber Belgrad'a kadar gelerek burada Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı uğurlamıştı Serhat'te. Bu sefer sonradan yön değiştirerek Viyana'ya tevcih edilmiş ve bozgunla neticelenmiştir. Mayıs ayında ordu Belgrad'dayken Orta Macar Kralı, o zaman Osmanlılar zamanında Macaristan 3'e ayrılmış, bir tanesi doğrudan merkeze bağlanmış Budun Beylerbeyliği olarak, diğer iki parçası ise otonom bölge olarak ittihaz edilmiş. Bunlardan bir tanesi Orta Macar, bugünkü Erdel'in olduğu yer. Buranın kralı Tökeli İmre Osmanlı tabisiydi. Tökeli İmre'nin elçileri Otağ Hümayun'da padişahın huzuruna çıkmıştı ve Orta Macar kralı Tökeli İmre'nin sadakatini teyit etmişlerdi. O sıralarda tahtın sol tarafındaki vazifeliler arasında bulunarak elçilerin huzura kabulünü bizzat gören ve sonradan silahtar olan, ki silahtar padişah yaveri demektir, büyük tarihçi Fındıklılı Mehmet Ağa var. Bu merasimi, yani Orta Macar kralı Tökeli İmre'nin elçilerinin padişaha huzuruna kabulü merasimini, bilahare silahtar tarihinde anlatıyor. Şöyle anlatıyor: cuma günü evvelce Filibe'den gelen Orta Macar kralı Tökeli İmre'nin elçileriyle Dubrovnik elçisi padişah eşiğine yüz sürme şerefine nail bulunmalarına mezun olduklarından, geceden Muhzır Ağa Yeniçeri Ağası'na varıp "yarın huzur-u humayuna gelecek elçiler vardır" diyerek alay için keçelerde pek çok Yeniçeri'nin hazır olmasını bildirdi. Emri Ali gereğince kuşluk vaktinde başçavuş, birkaç çorbacı ve yazıcı 2000 kadar Yeniçeri ile gelip Vezir-i Azam'ın aylak çadırından Otağ-ı Humayun'a değin iki saf dizildiler. Onlardan öteye Otağ-ı Humayun'un kapısına varıncaya kadar sağda ve solda murassa takım, yaygı, kalkan ve sorguçlarla eğerlenmiş dal misali güzel atlar, merasime mahsus elbiseleriyle solaklar, peykler ve şatırlar, selimi ve erkan kürkleri ve gümüş değnekleriyle emir-i alem ve kapıcı başılar dizilmişlerdi. Bu saydıklarımız hep padişahın hususi hizmetinde bulunan kimseler. Bu tertibin alındığı mahalde elçiler dahi ortalarından geçip Otağı Humayun'un sol tarafında kendilerine kurulan çadırlara indiler. Divan Humayun'un hazır olduğunu Vezir-i Azam telhis edince padişah hazretleri dahi haremden Otağı Humayun'a gelerek indiler. Baş çadırda kurulmuş olan feleğin yüce bahtlı ve saadetli tahtının benzerine oturdular. Sağ tarafta şehzadeler, Darüssaade ağası, kapı ağası, hazinedarbaşı, kilercibaşı ve kapı olanları, tahtın arkasında müsahip ağalar, sol tarafta silahdar, çuhadar, rikabdar ile has odalılar ve içi olanları pak elbiseleriyle saf bağladılar. Hakir müellif dahi, yani silahdar Mehmet Ağa dahi, bu zümrede mevcud idi. Oradan Haseki Sinan Ağa gönderilip, Vezir-i Azam'ı huzur-u Hümayun'a davet eyledi. Ol dahi, selimi ve erken kürkleri giyinmiş olarak ata süvar olup, etrafında olan yine selimi ve erken kürkleriyle reis efendi, yani reis-ül kütap, çavuşbaşı ve mücevvezeli telli divan çavuşları ile, bunlar hep kavuk türleridir, alayın ortasından geçerek Otağı Humayun'un önüne indi. İskemle üzerine oturduğu vakitte silahdar Şahin Mustafa Ağa içeriden gelip koltuğuna girdi ve padişahın huzuruna getirdi. Ol mecliste elçilere de izin verildiğinden önce Macar elçileri 22 nefer mahiyetleriyle baştan ayağa hilatlendiler. Hilat tak giydirdi padişah onlara. Bu bir taltiftir Osmanlılarda. Şimdiki madalya, şilt gibi. Ancak elçiler olan 3 kişi ve kapı kethüdaları olan 2 kişiyi emir-i alem, kapıcıbaşılar, büyük mirahor yenlerinden ve yakalarından tutarak padişahın heybet veren huzuruna getirdiler ve zemini buğz ettirdiler. Yani zemini öptürdüler. Kralları tarafından getirdikleri nameyi sunup, lisan ile dahi kullukta sözlerinde sabit olduklarını ve 5000 adet meskük altın hediyelerini arz edip taşra, yani dışarı çıktılar. Mehmet Paşa 1665 senesinde Nemçe'ye büyükelçi tayin edilerek yollanmıştı. Nemçe'nin bir elçisi de karşılık olarak İstanbul'a geliyordu. Kara Mehmet Paşa 26 Mayıs 1665'te Budin Kalesi'nden hareket etmiş, Almanya elçisi ile eskiden beri iki devlet arasında yapıldığı şekilde Estergon'la Komaran arasındaki bir mevkide mübadele olunmuştu. Nemçe Çesarına, yani Avusturya İmparatoruna hediye olarak Kara Mehmet Paşa şunları götürüyordu. Bir murassa sorguç, tek direkli bir otal, 20 seccade, 5 adem kaliçesi halı, 100 sarık, 40 hilat, bir okkamber, divan takımları ve abayi ile eğerlenmiş ikisi küheylan ve ikisi yelkendest olmak üzere 2 at. Mehmet Paşa elçilik hizmetini ifa ederek bir sene sonra 1666 Mayıs'ında Edirne'ye döndü. Padişah da orada idi. Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa kendi otağında Sultan 4. Mehmet Han'a verdiği bir ziyafette Kara Mehmet Paşa ile padişahı buluşturdu. Padişah Kara Mehmet Paşa'nın maruzatını dinledikten sonra Budin'den Beç'e kadar seyahatini ve Beş'te Çesar'ın, yani Beç Viyana, Çesar'da imparator, Beş'te Çesar'ın huzuruna çıkmasını vesair gördüklerinin yazılmasını ferman eyledi. Bu emir mucibince Kara Mehmet Paşa'nın anlattıkları aynen yazıldı ve padişaha sunuldu. Bu yazının Budin'den Çesar'ın huzuruna kadar geçen kısmını sizlere naklediyoruz. Evvela 1075 zilkadesinin 9. günü alay ile Budin kalesine inilerek burada bir gün kalındı. 11. günü oradan dahi Budin'in gönüllü askeriyle kalkılıp 4 saatte Estergon'a varılıp konuldu. Ol Estergon Sancak Bey'i cümle neferleri ve vilayet askerleriyle karşılayarak istikbal merasimine riayeten azim ile alay eylediler. Bu menzilde dahi bir gün kalındı ve ertesi gün kalkıldı. İstolni Belgrad valisi Hacı Paşa dahi cümle sancağı askeriyle gelip Estergon Bey'i ile kavuştular. Gene 4 saatte Ögüfleve adlı kasabaya varılarak buraya inildi. Ertesi gün gene adı geçen alaylar ile karadan Budin, Peşte ve Estergon Azep askerleri eskiden adet olduğu üzere şaykalar ile Tuna suyundan mübadele mahalli olan menzile gelindi. Burası merhum Sultan Süleyman Han Hazretlerinin sınır tayin eylediği mahaldir. Sonra bahsi geçen mahalle yarım saat kadar yakın yerde cümle İslam askerleri alaylarını tertip üzere dizip zelil ve hakir olasıca kafirler tarafından gelen elçi dahi Tuna nehrinden ve Komaran generali Joje namındaki grafın yani kontun başbuğluğundaki sair asker karadan gelerek batıl ayinleri ile alaylarını hazır ettiler. İki taraftan tercümanlar ile haberleşip öğle namazı vaktinden yarım saat evvel mübadele olunmasına ittifakla karar verildi. Onar adam ile buluşmak adet idi. Sınır tayin olunan mübadele mahalline bir sırada 3 direk dikildi. Araları ölçülüp 30'ar zira olmak üzere tamam olduğu görüldü. Her zira 50 santimdir yaklaşık. 30'ar zira 15 metre oluyor. Mübadeleye karar verilen vakitte geldiğinden iki taraftan alaylar yerlerini aldı. Ancak tarafların elçileri mutat üzere onar adam ile ayrıldılar. Onar adamdan birer tanesi olan İslam askeri tarafından mübadeleye vekil ve memur İstolni Belgrad valisi Hacı Paşa ve kafirler tarafından memur ve vekil adı geçen Komaran generali Joje Nam Graf mübadele ağaçlarına yakın geldiler. Orta yerde olan ağaca Kangı elçi evvel gelir ise mağlup ve sonra gelen galip ad dolunmakla Elhamdülillahi Teala kafir elçisi bir az zaman evvel gelip bu kulları sonra varıp birbirimize el ele vererek selamlaştık ve görüştük. Hacı Paşa bu kullarını Joje Nam Graf'a ve Joje dahi kendi elçilerini Hacı Paşa'ya teslim eyledi. Alaylar ayrılıp bu kulları dahi kendi adamlarımız ile kafirler tarafına ve kafir elçisi İslam tarafına yola koyulduk. Bu kullarını kafir askeri alay ile alıp yol alarak mübadele ağaçlarından 5 saat içeride bulunan Ac adındaki kasabaya inildi. Harcırah, levazım ve sair yiyecek tedariki için Çesar tarafından komiserleri yani defterdarı gelip mutatları üzere Beç'e varıncaya değin beraberce geldiler. Ertesi gün bu menzilden gene kafir askeri alayları ile kalkıp 8 saatte Yanık Kalesi'ne dahil olduk. Kale içinde olan cümle piyade ve süvari askerlerini harp aletleriyle dışarı çıkarıp alay ile dizmişler. Kulları dahi alem ve sancaklarımızı açıp tabl ve nakkaremizi döverek alaylarının önünden ve Yanık Kalesi'nin orta yerinden geçip beş tarafında olan varoş ile kalenin arasında kaleye yakın bir yere inildi. Bir gün kalındıktan sonra gene alay ile kalkılıp 7 saatte Uyvar Palangası menziline konuldu. Kapıdanları gelip bizimle buluştu. Oradan dahi evvelki gibi alaylar ile gidilerek 7 saatte Nemçe Çesarı'nın hassı olan Anpork denilen yere inildi. Bu menzilden de mutat tarzda kalkılıp 6 saatte Beç Kalesi'ne 3 saat yakınlıktaki Eşigil adlı varoşa gelindi. Kale ve palanga olmadığından ancak kasabaya benzer bir varoş idi. Alay göstermeye adam toplamak ve kaleye giriş tedariki için bu menzilde 2 gün bekletildik. Sonra tercümanları geldi. Kaleye yaklaştığınızda tabıl ve nakkarenizi dindirip alem, sancak ve bayrakları devşirip kaleye öyle girilsin. Osmanoğlu ayini üzere kale içine girilmesi adet değildir. Bütün defterlerimizi yokladık. Bu ana değin hiçbir tarihte dahi vaki olmamıştır diye haber getirdi. Ben de şevketli ve azametli alemin ilticagahı olan Padişah Hazretleri Efendimiz bu kullarına iş bu tablo alem ve sancaklarını, yani davul, tuğ ve sancaklarını ihsan edip dostluğuna dayanarak gönderildi. Osmanlı ayini üzere girilmedikten sonra bizim buraya dostlukla geldiğimiz nereden malum olur? Elbette kendi ayin ve erkanımız üzere girilmeye razı olurlarsa ne âlâ. Ve illa gayri yüzden girmek ihtimalim yoktur diye cevap verdi. Yani ya davul çalarak, tuğumu bayrağımı açarak girerim ya da hiç girmem dedim yani. Birkaç defa muradları üzere çok ısrar ve gayret gösterdiler. Allah-u Teala'nın yardımı ve padişahlık devleti sayesinde men'ine kadir olamayıp nihayet istediğimiz gibi girmeye rıza verdiler. Ve Zilkade ayının 25. günü oradan dahi kalkılıp Osmanoğlu'nun cümle İslam ayini üzere sancak ve bayraklarımızı açarak, davul ve nakkarelerimizi döerek, merasimimizi icra ederek gidilip, Nemçe Çesarı'nın karargahı olan Beç Kalesi'ne 2 saat miktarda yakın bir yerde Nemçeli'nin malik olduğu bütün piyade ve süvari askeri alay ile karşı geldiler. Çesar, yani Avusturya İmparatoru, vekillerinin muteberlerinden bir graf ile, bir kont ile kendi atlarından donanmış bir at göndermiş. Bu kulları dahi gene İslam adetini icra ile alem ve bayraklarımızı açıp tabl ve nakkaremizi döerek Beç Kalesi'ne girildi. Ve kalenin orta yerinde ikametimize tahsis olunan konağa inildi. 10 gün bekleme ve istirahatten sonra Zilhicce ayının 5. günü Çesar'a buluşmaya izin olundukta, şevketli ve azametli padişahımız hazretlerinin dostluğa binaen gönderdiği Name-i Humayun ile makbul hediyelerini türlü tazim ve hürmetle alıp, Çesar tarafından ikram ve hürmeten gönderilen Hintolara binilip, Beç Kalesi'nin orta yerinden alay ile Çesar'ın sarayına varıldı. Galebe Divanı Humayun'u taklit ederek, o dahi batıl adetleri üzere divan tertip etmişti. Çesar'ın bulunduğu binaya girdik. Melal çekmiş kral dahi şevketli ve azametli padişahımız hazretlerinin Name-i Humayunlarına hürmeten oturduğu iskemlesinden 2 zira miktarı yer ayrılıp ayak üzere durdu. Olma halde biz dahi Name-i Humayun'u eline teslim eyledik. O dahi son derece hürmette başı hizasında hususi bir yere koydu. Tercüman aracılığı ile dostluğun devamı, akdolunan sulh ve salahın uzatılması ve sağlamlaştırılmasının arzusu olduğunu açıklayıp, cümle padişah hediyeleri dahi bir bir teslim oluncaya değin 1 saat kadar zaman ayakta durdu. Gerçi başka zamanlarda da ayak üzere durur şeklinde iskemleye dayanır imiş. Lakin bu defa heybetli padişahımızın Name-i Humayunlarına saygı gösterip, sulh ve iyiliğe ziyade riayet ederek ikramda dikkat eyledi. İzin verilip oradan konağımıza gelerek 9 ay kaldık. Evet. Şimdi bunları anlatmamızdan maksat, değerli dinleyiciler, mehter musikisinin devlet diplomasisindeki yeridir. Türk sanatları içinde en köklü geleneklere sahip olanlardan birisi de mehter musikisidir. Ve bu gelenekler bakımından 1000 yıl gerilere kadar uzanır. Ecdadımız hususi bir kültür ve medeniyete sahipti. İslam medeniyeti çevresine girdikleri zaman da İslam dinine uymayan adetlerinden vazgeçmiş fakat eski adetlerini devam ettirmişler. İşte Türklerin yabancı devlet elçilerini mehter musikisiyle karşılamaları usulü Doğu Türkistan'da iken milli adetleri olduğu gibi yakın doğuya ve Anadolu'ya geldikten sonra da bu milli adetlerini devam ettirmişlerdir. Değerli dinleyiciler, Uygurlar zamanında 981-985 yılları arasında Hoçu Bey'i olan Aslan Han'ın Çin elçisini karşılaması tarihlerde anlatılıyor. Onu da böyle mehter musikisinin refakatiyle karşıladığı anlatılıyor. Aradan 7 asır geçtikten sonra 17. asırda Osmanlı Mehterhanesi'nin elçilerin şerefine Galebe Divan'da çaldığı bir musiki parçası vardır ki bu parçanın adı Elçi Peşrevi'dir. Konuşmamızın arkasında akan eser de işte bu Elçi Peşrevi'dir. Osmanlı tarihçileri umumiyetle mehterhane konserlerinden ve saray çevresindeki musiki hareketlerinden teferruatıyla bahsetmezler. Bundan dolayı Osmanlı tarihlerinde bu Elçi Peşrevi'nden fazla bahsedilmez. Başka kitaplardan ve kaynaklardan buluyoruz. Elçi Peşrevi vaktiyle Enderun'da mehter musikisini tahsil etmiş ve daha sonra mehter musikisi hakkında bir kitap yazmış. Sonradan Boğdan yani Moldavya Beyi olmuş. Bizim Kantemiroğlu diye adlandırdığımız Fenerli bir Rum olan Demetrius Kantemir veriyor bu bilgiyi. Kantemiroğlu 17. asır sonu ile 18. asır başlarında yaşamış. Türk musikisi sesleri diye bir nota ihdas ederek mehter musikisinin formlarını kitabına geçirmiştir. İşte Kantemiroğlu'nun kitabında bu elçi peşrevini buluyoruz. Osmanlıların elçi kabulünde ve elçi gittiklerinde çalmış oldukları mehter peşrevidir bu. Yüzyıllar öncesinden kalma bir eserdir. Malum mehterhane yeniden kurulduğu zaman pek çok eski eser kaybolmuş gitmişti. Çünkü notaları tespit edilememişti. O boşlukta bunlar kaybolmuştu. Ancak bu elçi peşrevi Kantemiroğlu sayesinde günümüze intikal etmiştir. Bu elçi peşrevi haşmetli bir tören peşrevidir değerli dinleyiciler. Mehterhanenin çalması için bestelenmiştir. Irak makamındadır ve harbi düyek usulündedir. Melodi bakımından günümüzün marşlarıyla kolaylıkla boy ölçüşür ve bugünkü musiki telakkisiyle dahi çok ileri bir seviyededir. Zira günümüzdeki askeri musikinin ve marşların atası Osmanlı mehter musikisinden başka bir şey değildir. Değerli dinleyiciler, Galebe Divanı'nda Mehterhane, Elçi Peşrevi'ni ve diğer mehter havalarını çalarken Köster'in de bu icraya iştirak ettiklerini Evliya Çelebi'den öğreniyoruz. Evliya Çelebi, seyahatnamesinin iki yerinde elçilerin kabul merasimlerine itina olunduğunu bazı vesilelerle anlatıyor. Sultan 4. Murat Han'ın tahtından bahsederken, Unkapan'ın da bizim peder merhumun şakirdi, kuyumcu Laz Ali Sultan, Murat Han'ın tahtını kendi buluşlarıyla öyle tezyin etmiştir ki bakan gözler kamaşır, 18 padişah elçisi geldikte bu taht üzerinde azamet ve darat ile cülûs-ü padişahî vuku bulur diyor. İstanbul'da odun kapısının iç yüzünde bıçkıcılardaki köshaneden bahsederken de içinde 150 çift deve kösteri Osman Han-ı Sani'nin Hotin seferine götürdüğü fil kösteri vardır. Her biri bir hamam kubbesi kadar gelir. Bayram gecelerinde, bayram günlerinde, Sur-u Humayunlarda yani padişah düğünlerinde 18 devletin elçileri birleştiklerinde bu köster çalınır demektedir. Değerli dinleyiciler, Türk elçilik heyetleri yabancı memleketlere gittikleri zaman heyete bir mehter başı idaresinde bulunan mehter takımları refakat ederdi. Kara Mehmet Paşa'nın 1665 yılındaki 295 kişilik Viyana elçilik heyetinde bir mehter takımı vardı. 1683 Viyana bozgunu olup da harpler neticesinde 1699 Karlofça Muahedesi imzalanınca Almanya ile Türkiye arasında eskisinden daha kalabalık elçilik heyetleri gidip gelmeye başladı. 1700 senesinde 571 kişilik bir heyetle yine mehter takımı. 1719'da 873 kişilik bir heyetle 60 mevcutlu muazzam bir mehter takımı Viyana'ya ihtişamla giriyordu. 18. asır Türk mehterhanesinin Avrupa'da altın çağıdır değerli dinleyiciler. Bu asrın başında Rusya ve Lehistan'a sazları ve sanatkarlarıyla birer mehter takımı gönderilmiştir. Yine asrın ikinci yarısında Fransa baş şehri Paris, Türk modasının ve mehter musikisinin geçer akçe olduğu bir şehir oluyordu. Elçi Peşrevimiz, mehter takımlarının ayak bastığı yerlerde çalınıyor ve batılı musiki şinaslar üzerinde tesirler meydana getiriyordu. Nihayet 1826 inkılabı ile Türkiye'de mehterhane kaldırıldı. Fakat 1826'dan yıllar sonra dahi bir Fransız bestekar Georges Bizet, 2 numaralı Arlezyen Suite'nin Farandol bölümünü Elçi Peşrevi'nin 3. hanesinin motiflerinden ve mehter musikisi üslubundan istifade ederek bestelemiştir. Bu da mehterhanenin Avrupa çapındaki tesirinin derecesini ve hatırasının Batı dünyasında tazeliğini muhafaza ettiği bir çağda bizde kaldırıldığını gösteriyor. Değerli dinleyiciler, şimdi mikrofonumuzu bir hayli uzaklara götürüyoruz, Japonya'ya. Uzak Doğu'nun en cazibeli ülkesi Japonya. Değişik adetleri ve gelenekleriyle daima Batı'nın alakasını çekmiştir. Sporları, eğlenceleri, tiyatroları, bayramları, giyecekleri, yiyecekleri, dinleri ve dilleri. Hasılı günlük hayatlarının her kısmında kendilerine vergi olan hususiyetleriyle Japonlar, Batılılara gerçekten bir başka dünyanın insanları gibi görünür. Bu hususiyetler şüphesiz ki Batı medeniyetiyle temaslarının başlamadığı yahut pek az olduğu geçen asırlarda çok daha fazlaydı. Bu çok uzak ülkeye giden batılı seyyahlar dönüşlerinde Japonların hususiyetlerini anlata anlata bitiremezdi. Eski Japonların hayatında bayramların büyük yeri vardır değerli dinleyiciler. Bilhassa 5 büyük bayram vardı ki Japonya'da yer yerinden oynardı. Nefislerine hakim olmasını pek iyi başaran irade sahibi Japonlar sırasında en büyük mahrumiyetlere katlanmasını bilirlerdi ama iş eğlenceyi gelince de üzerlerine yoktu. Bayram günlerinde tertip edilen eğlence alayları anlatmakla bitecek gibi değildi. Geceleri birçok fener alayları yapılırdı. Gündüzün yapılan alaylar da daha çok muhtelif dans gösterilerine sahne olurdu. Bu arada birçok kimsenin ejderha, aslan vesaire gibi çeşitli kılıklara girmesi alaylara ayrı bir renk katardı. Japonlar eğlenceyi o kadar severdi ki değerli dinleyiciler, 5 büyük bayramın arasında geçen zamanı da eğlence ile değerlendirmek için bin bir çeşit eğlence sebebi ihdas ederlerdi. Bu arada hokkabazlar, cambazlar, güreşçiler, aktörler bol bol hünerlerini göstermek imkanını bulurdu. Bundan 100 yıl, 150 yıl öncesi Japonya'sında sokaklarda sık sık hokkabazlara, cambazlara rastlamak mümkündü. Çayhanelerin ve tiyatrolarında Japonların hayatında, günlük hayatında mühim bir yeri vardı. 19. asırdan itibaren değerli dinleyiciler, Japonların hayatında büyük değişiklikler oldu. Öyle ki koca ülke bir çeyrek asır içinde orta çağdan yeni çağa geçti. Meclisler kuruldu, demokratik müesseseler meydana getirildi. Ama bu çok süratli ve büyük değişikliklere rağmen Japonlar asla hususiyetlerini kaybetmediler. Her türlü yeniliği gelenekleriyle bağdaştırmasını, imtizaç ettirmesini bildiler. Değerli dinleyiciler, esasen geleneklerine, ananelerine son derece bağlı olan Japonlar hiçbir zaman yersiz tesirler altında kalmış değildir. Mesela Hristiyanlık bütün uğraşmalarına rağmen, bütün misyoner faaliyetlerine rağmen, hatta Japonların ilk sıralarda gösterdikleri müsamahaya rağmen Japonya'da tutunamamıştır. Hristiyan misyonerler 16. asırdan itibaren Japonya'ya sızmışlar ise de geleneklerine son derece bağlı olan bu millete pek az nüfuz edebilmişlerdir. İlk Cizvit misyoner heyeti 1549 yılında Japonya'ya gelmiştir. Misyona dahil olan papazlar, Japonya'daki dini müesseselerin, dini merasimlerin çokluğu ve halkın ananelerine bağlılığını görünce önce büyük bir ümitsizliğe kapılmışlardı. Ancak biraz tetkik ettikleri zaman Japonların bağlı oldukları Budizmin kendi propagandalarını yürütmeye engel olmayacağını anladılar. Çünkü Budizm, İsa'nın da Budalardan birisi olarak kabul edilmesine, Hazreti İsa'nın da Budalardan biri olarak kabul edilmesine bir engel teşkil etmiyordu. Budizm'deki Budalar var, çeşitli defalarda bedene gelmiş Budalar var. Herhalde Japonya'daki misyoner heyetlerin arasında en büyük başarıyı kazananların bu birinci heyet olduğunu kabul etmek lazım. Bunların her çeşit halk tabakası arasında büyük tesirleri oldu değerli dinleyiciler. Öyle ki Budizmin ileri gelenleri bu hızlı yayılıştan endişe etmeye başladılar. Hristiyanlık yeni bir din gibi yayılma istidadı gösteriyordu çünkü. Bunun için Mikado'ya başvurdular. Mikado onlara Budizm'de kaç tane mezhep var diye sordu. Mikado Japon imparatorudur. Hemen 35 tane diye cevap verdiler. Pekala, bu da 36. mezhep olur dedi Mikado. Japonların Tanrı'nın oğlu olarak kabul ettikleri Mikado'nun bile bu şekilde düşünmesi bu ilk heyetin Hristiyanlığı yaymakta ne kadar muvaffak olduğunu göstermeye yeter. Bu vaziyet 40 yıl kadar devam etti değerli dinleyiciler. Nihayet mutaassıp Budistler Hristiyanlığın yayılışının tehlikeli bir şekil aldığını görünce şiddet kullanarak buna mani olmanın yollarını aradılar. Bu arada hiç şüphesiz Mikado'ya, Japon imparatoruna da nüfuz ettiler. 1587 yılında eyaletlere bir tebliğ gönderilerek 6 ay içinde Hristiyanlığa son verilmesi emredildi. Bu emre göre nerede görülürse görülsün bütün haçlar kırılacak, Hristiyan okulları kapatılacak, kiliseler yıkılacaktı. Hristiyanlıktan vazgeçmeyenlere işkenceler yapılacak ve öldürüleceklerdi. Bu defa Mikado da bu harekete katılıyordu. Bu şiddet hareketi yerli Hristiyanlar arasında büyük bir korku meydana getirmedi. Çoğu din değiştirmeyi reddettiler. Bunun üzerine Budistler şiddet hareketlerine başladı. Hristiyanların malı müsaade edilip idam olunuyordu. Tatbik edilen idam şekilleri arasında çarmıha germek, diri diri yakmak, bir kuyuya baş aşağı sarkıtmak da vardı. Japonların çarmıhı 4 eşit kollu oluyor, mahkumun kol ve ayakları çarmıhın 4 koluna bağlanıyordu. Bu durumda akşama kadar kaldıktan sonra akşamleyin yanına 2 cellat geliyor, ellerindeki şişleri biri sağdan, biri soldan mahkumun koltuk altına saplıyorlardı. Bu saplayışta şişlerin ucunun ensede çatışmasını sağlamak şarttı. Bir de kuyuya sarkıtılma vardı. Kuyuya sarkıtılacak mahkum ayak bileklerinden bağlanıp baş aşağı asılırdı. Sonra kuyunun ağzı hususi kapaklarla kapatılarak içinin tamamen karanlık olması sağlanırdı. Söylendiğine göre idamların en fecisi buydu. Çünkü değerli dinleyiciler, bu durumda, yani bu kuyuya sarkıtılma durumunda mahkum en az bir hafta işkence çekiyor, ondan sonra ölüyordu. Nihayet 1592 yılında bu temizlik hareketleri bitti. Budistler bu şiddet hareketleri sayesinde Hristiyanlığın yayılmasını gerçekten de önlemiş oldular. Günümüzde Japonya'da ancak 750 bin, en fazla 1 milyon Hristiyan vardır ki Japonya'nın 100 küsur milyonluk nüfusunun yanında devede kulak kabilindendir. Değerli dinleyiciler, Japonya'nın ve Japonların örf ve adetleri memleketi ziyaret eden Batılılar tarafından çok alakayla karşılanmıştır. Japonların günlük yaşayışları renkli ve Batılıların o zamanlar için pek alışmadıkları kadar hareketliydi. Hele bunların arasında çayhaneler büyük bir yer tutuyordu. Çayhanelerin ehemmiyeti bugün de inkar edilemez ama eski Japonya'da bugünkünden ayrı bir hususiyeti vardı. Japonlar günün muayyen saatlerinde bahçe içinde veya iri ağaçların gölgesindeki küçük çayhanelere gidip hem çay içer hem de cambazların gösterilerini seyrederdi. Bugün 17. asırdan beri süre gelen bu adet yavaş yavaş terk edilmiştir. Değerli dinleyiciler, Japon adetleri arasında Batılıların en tuhafına giden ve en fazla alakasını çekenlerden biri hiç şüphesiz harakiridir. Çok defa bunun Batı'daki intihara tekabül ettiği zannedilir. Filvaki harakiri de netice itibariyle insanın kendi kendisini öldürmesidir ama bildiğimiz intihardan çok farklıdır. Mecburi veya ihtiyari olabilir. Değerli dinleyiciler, harakiri Orta Çağ militarizminin eseridir. Bu sayede düşman eline geçen asillerin küçük düşmelerinin önlenmiş olacağı düşünülmüştü. 14. asırda harakiri çok kıymetli bir imtiyaz haline geldi. Bir asilzade herhangi bir suç işlediği zaman İmparator ona nazikane yazılmış bir mesaj ile bir hançer gönderirdi. Bu o şahsın ölüm fermanı demekti. Bundan sonra hususi merasimle harakiri'nin tatbik edilmesi gelirdi. Harakiri rastgele yapılmazdı ve rastgele yerde yapılmazdı değerli dinleyiciler. Bunun için harakiri yapacak asilzadenin malikanesinde yahut da bir mabette hususi bir yer hazırlanırdı. Daha sonraki asırlarda harakiri yeri bahçelerde de hazırlanmaya başlamıştır. Harakiri bahçede olacağı zaman ağaçtan 4 sütun üzerine geniş bir çatı yapılmak suretiyle bir çardak kurulur. Çardağın etrafı beyaz kumaşlarla kapatılırdı. Zeminde ise ister çardakta ister bina içinde olsun yerde 10 santimetre kadar yüksekte hususi bir sedir yapılır. Bunun üstüne beyaz bir örtü yayılırdı. Örtünün kenarında da su dolu bir kova ile boş bir leğen bulunurdu. Leğen harakiri yapan şahıs öne doğru düşerken altına konurdu. Sedirin hemen önünde harakirinin yapılacağı hançeri koymaya mahsus bir de sehpa bulunurdu. Bütün formaliteler tamamlandıktan sonra harakiri yapacak şahıs en yeni merasim elbiselerini giymiş olduğu halde yanında şahitleriyle beraber harakiri yerine gelir ve üzerine hançerin konacağı sehpanın başında diz çökerek otururdu. Bundan sonra resmi memurlar ve arkadaşları yarım daire teşkil edecek şekilde sıralanırlardı. Bundan sonra imparatorun mümessili temsilcisi ona hançeri verir, harakiri yapacak olan da suçunu itiraf eder ve hemen arkasından hançeri eline alırdı. Bütün asilzadeler daha küçük yaştan itibaren harakirinin nasıl yapılacağını çok iyi bilirlerdi. Harakiriye başlarken hançer karnın üstünden veya sol taraftan vücuda sokulur, boydan boya sağa doğru çekildikten sonra yukarıya doğru çevrilir ve biraz da yukarıya doğru kesilirdi. Harakiri yapacak şahıs bu işi tamamlayınca o ana kadar yanında diz çökmüş vaziyette duran arkadaşı birden fırlayıp kalkar ve kılıcını harakiri yapanın ensesine indirirdi. Bundan sonra kanla lekeli hançer imparatora gönderilerek emrinin yerine getirilmiş olduğu ifade edilirdi. Daha sonraki asırlarda harakiri usulünde değişiklikler oldu değerli dinleyiciler. Yalnız asilzadeler değil, halktan ileri gelenler de harakiriye mahkum edilmeye başlandılar. Bunlar için de harakiri merasimi yine aynı şekilde icra edilirdi. Mahkum şahıs şahitleriyle beraber harakiri yerine gelerek sedire oturur, arkasında da belinde kılıç bulunan bir vazifeli ayakta dururdu. Hançer son ana kadar meydana çıkarılmazdı. Hakimler hükmü tebliğ ettikten sonra hançer sehpanın üzerine konurdu. Mahkumun o anda harakiriye başlaması lazımdı. Bir an tereddüt ettiği takdirde arkasında bekleyen vazifeli kılıcını ensesine indirerek hükmü infaz ederdi. Mecburi harakiri 1868 yılında yasak edildi değerli dinleyiciler Japonya'da. Ancak ihtiyari harakiri hala devam etmektedir. Evet değerli dinleyiciler, bu haftada Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya radyonuz TGRT FM'de ve Çınaraltı programında buluşuncaya dek tekrar hoşça kalın.
Çınaraltı.